90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 89. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 4 Mayıs 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 6 Mayıs 2022 Cuma. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Umarız güzel geçmiştir. Yeni bölümümüz başladı. Herkesin dinlediği podcast Menemen'in bu bölümü yine dop dolu. Öyle böyle değil. Popüler kültürün en sıcak konularını konuşacağız. Bilim dünyasından ilginç bir konumuz var. Tekrar faaliyete alınan Büyük Hadron Çarpıştırıcısından biraz bahsedeceğiz. Bir başka ilginç konu Rock and Roll Hall of Fame'e seçilenler ve büyük albümler. Bir de buna bak da nefis önerilerimiz var. Bölümün en sonunda da her zaman olduğu gibi istek parçamız var. Bakalım parçayı beğenecek misiniz? Özgür İnceoğulları ve bayramı geride bırakan Türkiye'nin en kaliteli hit müzik radyosu Power FM'in dinleyenleri tatillerini yaparken güzel müzik dinlesinler diye bayramda da çalışan, yaz, kış, bayram, seyran demeden mesaisine devam eden gerçek bir karınca Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
İşçi karınca değil mi? Karınca ama işçi karınca. Doğru, bizim bak bu radyoculuk mesleğinin, işte bu mesleğin böyle tarafları da var Özgür. Böyle herkesin tatil olduğu zamanlar bizim için aslında böyle en çok çalıştığımız zamanlar. Çünkü hani herkes tatil rahat rahat radyosunu dinler. Ekstra ekstra performans, ekstra programlar, ekstra hediyeler falan, her şey ekstradır yani bu bayram ve tatil zamanları. O yüzden bak şöyle söyleyeyim, radyoculuk kariyerimde böyle bayram tatili yaptığım kaç, yani belki 2'dir 3'tür yani, bak o kadar söylüyorum sana. Yani böyle şey, hani radyo televizyon bir arada değil de radyoculuk yapmaya başladığım dönemden beri o kadar azdır ki bayramda tatile çıkmışlığım. Kanayan yarama parmak bassın Özgür.
Radyocular, medyacılar, bayramda çalışan birçok iş kolu, hepsine kolaylıklar diliyoruz. İşçi karınca dedin ya, Japonca'da çalışkan insanlara Hataraki Ari diyorlar. Yani işçi karınca diyorlar.
Ciddi misin?
Evet, böyle bir kullanım var. Hataraki Ari, hatırlarsın ileride.
Hataraki Ari.
Evet, şimdi biyoloji podcast'i yapmıyoruz ama mesela yapsaydık, bu karıncalar acayip hakikaten haklarında konuşacak o kadar çok şey var ki, şimdi sen karınca dedin oradan aklıma geldi Burçin. Bu karıncalar o 130 milyon yıl önce türemişler, biliyor musun? 130 milyon yıldır dünya üzerinde varlar. Yani biz insanlar karıncalara oranlarsak çömez kalıyoruz bu dünyada. Gerçekten o kadar yeni kalıyoruz ki. Ya mesela işte diyelim Homo sapiens, yani modern insan 200 bin yıldır var. Daha geriye git mesela, işte şey Homo erectus, dik duran dik insan. Hı-hı. 2 milyon yıl önce evrimleşiyor. Karıncalar bak 130 milyon yıl önce türüyorlar. 130 milyon yıldır ortalıkta yürüyorlar böyle.
Yürüyorlar ve çok bilinçli yürüyorlar. Yani şöyle, benim mesela ilginç bulduğum karıncalarda mesela tek tek aslında çok da fazla bir belki yaşam şansları ya da ilerleme şansları yok. Tamamen kolektif bilinçle ilerliyor işleri.
Ya çok haklısın.
Yani bu çok acayip bir şey. Mesela insan da biraz farklı. İnsan yani birçok canlı bireysel olarak da tek başına da gelişim kat edebilecekken, onların tek şansı var aslında kolektif olmak. Yani bu tek şans aynı zamanda da belki bir dezavantaj tek başına kalan karıncalar için. Ya yani çok enteresan hakikaten, bir ara ben de düşmüştüm bu şeye ama şu senin dediğin Japonca şeyin tam şu anda gözümün önünde tişörtü var. Neydi bir daha söyle şeyi?
Hataraki Ari.
Hataraki Ari. Küçücük de evet. Bir karınca şeyi böyle çizim, al sana tişört yani, of, bak şu of, anda of. Gördüm ve giydim.
Ama sana sonsuz katılıyorum. Ben de bu karıncaların iş bölümüne hayranım. Gerçekten büyük hayranım. Böyle inanılmaz bir iletişim var aralarında. Ve karmaşık işleri kendilerince karmaşık işleri nasıl çözüyorlar? Gerçekten müthiş. Bu arada lafı açtı biliyorum, farkındayım. İşçi karınca dedik. Hazır konu açılmışken, dünyanın bütün yükünü taşıyan işçilerin, emekçilerin de geçmiş 1 Mayıs bayramı kutlu olsun.
Evet.
Çalışan herkesin emeğinin hakkını her zaman ve eksiksiz olarak almasını dileyerek bu bölümün konularına geçelim artık Burçin'cim.
Geçelim o zaman buradan bağlantıyla işçilerden, işçi haklarından bahsettik. Bir İngiltere yapalım seninle. İngiltere'de çok enteresan bir dönem geliyor. Şimdi kraliçe biliyorsun 70. yılını kutlayacak. 70 yıl aslında bir rekor kırıyor. Ya yani İngiltere'de en uzun süre tahta kalan isim. Tabii. İkinci Elizabeth'ten bahsediyorum. Hepimiz tanıyoruz. Görmediği olay, değişim kalmadı. Şimdi 70. yıl, bu da ne diyorlar? Platinyum jübilesi yapılacak ve 2 ile 5 Haziran tarihleri arasında. Çok da önemli tabii İngilizler için. Birçok farklı böyle etkinlik var. İşte bazı yerlerde sadece kraliyet ailesi var. İşte bir takım şeylerle, çekilişlerle falan halktan birileri belirlenip onlara katılabiliyor. Bazıları halka açık, bir sürü organizasyon. Çok önemli bir tanesini not düşmüşüm. Bak onu paylaşmak isterim. Şimdi biliyorsun Sex Pistols'ın çok büyük bir şarkısı vardır. God Save the Queen.
Evet.
Bu şarkı 1970'lerin sonu 77 yılında çıkıyor. Hatta BBC yasaklıyor şarkıyı. Yani aslında God Save the Queen, hani hiç şarkı ve hikayeyi bilmeyenler için bu böyle kraliçeyi yücelten bir şarkı değil temelde. Zaten grubun bununla hiç alakası yok. Neyse şarkı çıkıyor. BBC şarkıyı yasaklatıyor. Ve şarkının 25 bin adet plak, o zamanki plak şirketinden çıkan 25 bin adet baskısı var. Bunların hepsini yok ediyorlar. Yani hani sansürün de üstüne gidiyorlar. Hani kitap yakmakla eşdeğer bir şey bence. Çok da bir farkı
aynen
yok.
Öyle.
Yok ediyorlar. Hatta onlardan kalan bir kopya yıllar yıllar sonra, bu işte 2-3 sene önce, o 15-16 bin pound'a falan satılmıştı. Yani böyle nadir bile bulunamayan bir kopyası var o 70'lerde çıkan God Save the Queen'in. Şimdi grup bu 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl kutlamaları için bu şarkıyı tekrar basıyorlar. Yani plak şirketiyle beraber. Sembolik önemi çok büyük. Koleksiyon değeri çok yüksek bir şeyden bahsediyorum aslında. Tabii böyle bir plak olacak. İçinde bir takım çizimler, o işte gözünün önüne gelmiştir. Kraliçe gözü bantlı falan. Yani onun gibi böyle şeyler. Böyle bir paketler hazırlamışlar. Bunlar piyasaya sürülecek ve hani elinde bunun orijinal baskısı olmayan, aslında kimsenin orijinal baskıya sahip olduğunu zannetmiyorum ama artık öyle ya da böyle 2022 yılı orijinal baskısına sahip olabilecekler. Yani gerçekten hani bir şekilde koleksiyon malzemesi olarak almak isteyebileceğim bir plak, onu söyleyeyim.
Erken bir de buna bak mı oldu bu yoksa Burçin?
Bak kimseye şey link falan vermedim. Yani böyle bir yönlendirme yapmıyorum. Bulmak isteyen bulur ama işte yani şey özel tabii bir dönem. Şimdi o 2-5 Haziran'daki tabii işler, o zamanki kutlamalarda tekrar bahsederiz ama 70 yıl gerçekten dile kolay. Herhalde Charles kral falan olamayacak yani, bana öyle geliyor.
Bu gidişle zor, hakikaten zor.
Zor hakikaten zor. Peki sana bir soru, kesin bakmışsındır bu Met Gala'ya, bakabildin mi kıyafetlere?
Bakmamak mümkün mü Burçin'cim?
Değil tabii değil.
Görmemek, takılmamak, şaşırmamak mümkün mü Burçin'cim?
Peki gözüne kim daha çok böyle yakın geldi, daha çok parladı gözüne?
Vallahi bir resim gördüm, altında Jared Leto yazıyordu ama açıkçası onun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir insan bu kadar değişmiş olamaz. Herhalde dedim ya yanlış yazılmış ya yani hakikaten o olayda başka bir şey var. Jared Leto'nun inanılmaz bir kıyafetini gördüm ben.
Evet, gerçekten enteresandı, doğru.
O muydu o peki? Gerçek miydi?
Oydu tabii o.
Aa, ilginç, enteresan. Tabii ki şeyleri de gördüm. Hani Kim Kardashian ve sevgilisinin adı neydi?
Pete Davidson.
Onları gördüm. Ryan Reynolds'ı gördüm. Blake Lively'i gördüm. Onların kıyafetlerini gördüm. Anna Wintour'u gördüm. Tom Ford'u gördüm.
Favorin.
Valla her zaman olduğu gibi Tom Ford'u çok şık buldum. Ama yani Met Gala'nın yani şeyi gördüm. Isaac Oscar neydi çocuğun adı? Moonlight'te oynuyor şu aralar.
Ha. İsmini hatırlamadım ama kendisini hatırladım. Tamam. Evet.
Evet, onu gördüm. Yani benim tabii favorim kıyafet konusunda Tom Ford Burçin'ci.
Ya bu şimdi tabii Met Gala, şimdi bazen hani insanlar bakıyorlar fotoğraflara. Bunlar nasıl işte şeyler, kıyafetler falan. Bu aslında bir kostüm partisi, kostüm galası.
Tabii.
New York City Metropolitan Müzesi her sene bunu düzenliyor, Met Gala'yı. Aslında bağış toplama etkinliği ya da kostüm galası demeyeyim ama bağış toplama etkinliği. Ve de her senenin bir teması var. Bu senenin teması 19. yüzyılın 19. yüzyıl sonundaki ekonomik büyümeye bir vurgu. Hatta ki mesela şey Riz Ahmet bir işçi kıyafetiyle gelmişti. Aslında en ters köşe oydu. Herkes böyle işte New York pelerinleri, işte böyle high tech şeyler falan, o işçi kıyafetiyle geldi. Yani bir büyüme varsa ortada, bunun lokomotifi işçilerdir diyerek. Ama onun dışında tabii mesela Kim Kardashian dedi. Kim Kardashian üstündeki kıyafetin anlamı şu. Marilyn Monroe'nun işte bayağı 50-60 sene önce John F. Kennedy'ye çok seksi bir Happy Birthday şarkısı söylemişliği vardır. Böyle bu tarihe doğru geçen bir performans. Hatta bak çok kısa bir vereyim onu, böyle çok güzel.
Happy Birthday Mr. President. Happy Birthday to you.
İşte bunu söylerken giydiği kıyafet, aslında Kim Kardashian'ın üzerindeki kıyafet anlamı oydu. Bunun gibi enteresan şeyler vardı. Ben bir tek Lenny Kravitz'i böyle bir şey yapamadım, anlamlandıramadım. Kimi dedi bu Madonna'nın kıyafeti, kimi değil, ama ilk defa yıllar sonra Lenny Kravitz'i ya bu adam da işte hiç mi yaşlanmayacak kardeşim, hiç mi çirkinleşmeyecek diyordum. İlk defa bu sefer heh tamam biraz bir şey olmuş, sıkıntı var dedim.
Yaşlanmış mı gördün?
Yaşlanmış değil de böyle bir bakışı, kıyafetin üstte duruşu falan bir böyle enteresan geldi. İlk defa ama yani böyle geldi gözüme. Değişikti, yine tabii çok konuşuldu. Kıyafetler işte 35 bin dolarmış bu sene katılım fiyatı. Eğer bir de masa yapmak istiyorsan masa fiyatları da 300 bin dolara çıkıyor. Yani bayağı da tuzlu bir şey. Onları giyiyorsun, bir de üstüne para veriyorsun.
Ya 35 bin tabii ki o bu insanlar için çok küçük bir bütçe
tabii,
ama.
Tabii.
Şimdi masa fiyatını bilemiyorum.
Peki senin daha ilgi alanına girecek bir şeyden bahsedeyim. Top Gun Maverick. Aslında işte kimi yerlerde bununla ilgili şeyler, kritikleri okumaya başladık. Ama işin müzikal tarafında enteresan bir gelişme oldu. Soundtrack albüme Lady Gaga'nın şarkısı dahil oldu. Yani Lady Gaga bu soundtrack'te özel bir şarkıyla karşımıza çıktı ve şarkıyı da paylaştı. Yani çok kısa nakaratını çalayım. Çok da bir şey anlaşılmaz gerçi ama. Böyle bir şarkı, yani buradan çok bir şey anlamak mümkün değil. Ama şöyle bir şey tabii, şimdi Lady Gaga en son 2018'de A Star Is Born'u yapmıştı. Hem orada oynamıştı hem de müziklerini yapmıştı. Çok da büyük başarı kazandı. Ödüller. Dolayısıyla bu işi çok iyi biliyor. Ve Top Gun Maverick'te Lady Gaga'nın olması çok önemli. Şarkı ben ilk bir iki dinledim. Çok böyle kulağımda büyümedi. Ama biliyorsun bu soundtrack şarkıları bazen filmle, bazen böyle zaman içerisinde büyürler. Hala bir şans veriyorum kendime. Kendisine ama yani özel bir durum. Tom Cruise'la sarıldıkları falan fotoğrafları da Instagram'da paylaştılar. Enteresan pozlardı. Ama ben filmi tabii daha bir merakla bekliyorum, onu da söyleyeyim.
Ben de merakla bekliyorum. İlk film tabii o kadar çok yıl geçti ki üstünden. Bilmiyorum hatırlar mısın konusunu da.
Tabii,
şimdi
tabii.
Orada Tom Cruise'un oynadığı karakterin takma ismiydi Maverick. Top Gun Maverick, bilmiyorum hani şimdi ne tarafa doğru alacaklar konuyu. Ama bir yandan da şeyi de çok güzeldi. Yani albümü de çok güzeldi. Başta müthiş. Tabii ki Berlin'in Take My Breath Away'i, işte Kenny Loggins'in Danger Zone'u vesaire güzel bir albüm vardı. Bakalım bu yeni filmin albümü de güzel olacak mı? Diğer şarkılar da önemli tabii.
Tabii o iş Lady Gaga ile bitmez ama Lady Gaga iyi bir lokomotif oldu. Filmi biraz daha merak ettirdi diyebiliriz.
Peki Top Gun'dan yine hızlı bir konuya geçmek istiyorum. Şöyle, ben bu bölümde çok teknik detayına girmeden, Burçin'cim zaten hani istesem de çok giremeyeceğim bir konu. Bilgi kapasitem yetmez kesinlikle. Ama CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısından bahsetmek istiyorum. Benim aslında bu konudan çok daha önce bahsetmem gerekirdi. Neden? Çünkü Cenevre'de oturuyorum. CERN de bu şehirde. Kısaca CERN diyoruz, uzun hali Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, yani Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Şimdi dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı burada. Adı da Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. Bu alet diyeceğim, bu makina 3 yıldır faaliyette değildi. İşte bakım çalışmaları yapılıyordu, yenileme çalışmaları yapılıyordu ve 3 yıldır çalışmıyordu. Bu kaydı yaptığımız günden yaklaşık 2 hafta önce 22 Nisan'da öğle saatlerinde yeniden açma düğmesine tık diye bastılar. Tabii muhtemelen bu kadar basit değildir o aleti çalıştırmak ama şu anda tekrar çalışıyor. Peki nedir bu? Hani hadron nedir? Neyi çarpıştırıyoruz? Çarpıştırınca ne olacak? Amacımız ne? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Madem hani Cenevre'deyiz bir işe yarayalım diye düşündüm. Ve hani kesin aramızda da fizikçiler vardır. Hatam olursa bizimle irtibata geçsinler. Ben süper basite indirgeyerek biraz anlatmak istiyorum. Şimdi bir kere şeyden başlayayım. CERN'i niye burada kurmuşlar? Neden Cenevre'de olduğunu söyleyeyim. Şimdi bir kere şöyle, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Avrupa'da bir görüş oluşuyor. Diyorlar ki atom fiziği laboratuvarı oluşturmamız lazım. Şimdi hani insanlık büyük bir hata yapıyor. Büyük bir hani gaflete düşüyor ve savaş çıkıyor. 2. Dünya Savaşı çıkıyor ve her şey duruyor. İnsanlığın durduğu nokta o hakikaten. Ve tabii ki bilimsel çalışmalar da duruyor. Ve diyorlar ki yani tekrardan başlamamız lazım. Hani ileriye gitmemiz lazım. Bilimsel çalışmalara tekrar başlamamız lazım. Atom fiziği laboratuvarı oluşturmak istiyorlar. Ve savaş sırasında biliyorsun zaten İsviçre'de tarafsız bir durum var. Ve Cenevre'de hani coğrafi olarak baktığın zaman Avrupa'da merkezi bir konum var. Dolayısıyla hani ulaşımı nispeten kolay diğer ülkelerden. Burayı seçiyorlar. 50'lerin başında kuruyorlar. Ve gerçekten çok fazla, bugüne kadar çok fazla atom fiziği üzerine çalışmalar yapıyorlar. Mesela atom fiziği üzerine değil ama enteresan bir bilgi. Mesela World Wide Web burada icat ediliyor 1989'da. Çünkü Tim Berners-Lee diyor ki dünya çapında işte bilim insanlarının bir şekilde verileri paylaşmaları lazım. Ve buna izin veren bir araç lazım bize. Ve böyle buluyor World Wide Web'i. Yani www 1989'da CERN'de çıkıyor. Şimdi geri dönüyorum Büyük Hadron Çarpıştırıcısına. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu dünyanın en büyük makinesi. Yani bir makine olarak düşündüğümüz zaman, işte dedim ya basite indirgeyeceğim diye. Dünyanın en büyük makinesi. 11 yılda inşa ediliyor. 98'de başlamış. 2008'de bitiyor inşası. Binlerce insan çalışıyor bunu yapmak için. Ki Türk araştırmacılar da var. Hem kurulumunda çalışmışlar hem farklı deneylerde görev yapmışlar. Bir tünelin içini düşün. Bir tünelin içinde bu makine. Böyle bir daire şeklinde gibi düşünebiliriz. Veya belki elips. Tünel de 27 kilometre uzunluğunda ve yerin altında yaklaşık 175 metre dipte duruyor. Şimdi amaç ne diye sordum. Şöyle, şimdi 4 temel kuvvet var. Onun dışında yeni bir kuvvet arama aslında amaç ama üst amaca gelirsek asıl amaca aslında evrenin bilinmeyen detaylarını bilmek amaç. Yani işte kocaman evrenin sırlarını çözebilmek için aslında en küçük parçalardan başlamak gerekiyor. Yani parçacık fiziği de zaten bunun için önemli. Bu parçacıkların özelliklerini araştırıyorlar CERN'de. Yani 3 yıl önce mesela daha kapatılmadan önce bu çalıştırıcı çalışırken üst kuark diye adlandırdıkları mesela dörtlü atom altı parçacık türü ortaya çıkarılmıştı. Atom altı parçacıklar ya da işte temel parçacıklar gerçekten büyük bir konu. Bir şeyler öğreniyorum bu konuda. Bir tanesini de söyleyeyim. Mesela protonlar, buradaki protonlar ışık hızının %99.999999 oranında seyahat ediyorlar. Yani ışık hızına çok çok çok çok çok yakın. Ve her bir proton bu 27 metrelik halkanın içinde saniyede 11 binden fazla dönüyor. Bir ışın 10 saatten fazla dolaşabiliyor. Yani 10 milyar kilometreden fazla seyahat ediyor. Bu da ne demek? Yani kabaca Neptün gezegenine gidip tekrar geri dönebilmek demek. Şimdi hadrondan da bahsedeyim. Şiddetli kuvvet etkileşimi yapan atom altı parçacıkların adı. Bunlara genel olarak hadron deniyor. İşte sınıflara ayrılıyor vesaire. Onların detaylarına girmeyeyim. Habere geri döneceğim. Çarpıştırıcı tekrar faaliyete geçti. 2 haftadır dönüyor içinde parçacıklar. 2 proton demetinin işte halka etrafında zıt yönlerde döndürülmeye başladığını okudum. Yüksek yoğunluklu ve yani yüksek enerjili çarpışmalar da birkaç ay sonra görülecekmiş. Dediğim gibi Menemen Podcast dostları arasında kesin fizikçi vardır. Atladığım, yanlış aktardığım bir şey olduysa beni uyarabilir. Birçok konuya giremedik Burçin. İşte standart model var, 4 temel kuvvet, işte antimadde, bu konular bitmez gerçekten. Theory of everything diyorum Burçin'cim.
Vay. Ya bununla ilgili tabii ben de ulaşabildiğim videoları izlemeye, işte kitapları okumaya çalışıyorum. Bizim mesela ülke olarak oraya daha... Bu arada CERN diyoruz değil mi? CERN değil. Doğru.
CERN diyen de var, CERN diyen de var. İkisi de kullanılıyor, evet.
Tamam, mesela herhalde CERN çıkar. Ya da CERN'e alışmıştım ben ya. CERN'e gideyim. CERN
biraz daha böyle hani İngilizce okuyanlar için, İngilizce daha çok konuşulduğu için CERN deniyor ama ben CERN diye söyledim.
Tamam, sen de ben CERN diyeyim. İşte CERN'e ülke olarak yani katılmakla ilgili bizim yıllar içerisindeki bir takım sıkıntılı durumlarımız oldu. Onları da takip ettik. Bir de benim aklımda hep şey kaldı. Bu Higgs bozonu denen bir şey, işte maddeye kütlesini veren parçacık. Bravo. Bu tabii yani Higgs bunu 60'lı yıllarda falan ortaya atıyor bunu teori olarak. 2012 yılında aslında işte oradaki tabii deneylerle beraber gerçekten bu parçacığın varlığının işte yani deneylerle bir şekilde bu parçanın varlığını ortaya çıkarıyorlar ve bunu da yaşarken öğrenmesi beni Doğru. çok etkilemişti. Hatta böyle bir salonda ağlamıştı. Bunu sonuçlarına evet ağlamıştı. Yani galiba bir sene sonra da Nobel ödülü aldı diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Ya yani o böyle sahne benim çok gözümün önündeydi. Düşünsene bir şey atıyorsun ortaya. Aradan 50 sene geçiyor Özgür. 50 sene geçiyor. Anca yani tamam ya bu böyleymiş. Hani bunu da ortaya çıkarıyorlar. Gerçekten ben hüngür şakır ağlardım ya. Hiç kendimi tutamadım. Öyle diyeyim. Yerden yere vurabilirdim kendimi. O böyle hep aklımda kalmıştır. Sana şeyi soracağım. Peki mesela bu bölgeye böyle elini kolunu sallayarak girebiliyor musun? Yani bir güvenlik şerididir. Ne bileyim yani... Mesela bu parçacıkların işte döndüğü o alanın hemen üstündeki yer ağaçlı mı ağaçsız bugün ne nasıl ya, bana fiziki ortamı anlatsana.
Şimdi bir kere orada bir müzevari bir yer var, orada zaten her şey anlatılıyor, daha böyle hani biraz daha nasıl diyeyim güzel dekore edilmiş, bilgilerle donatılmış, orayı ziyaret edebiliyorsun ve mesela girişi bile çok serbest bir şekilde girebiliyorsun içeriye. Arama yok, bir şey yok. Hani orası böyle hani bilet almana bile gerek olmayan bir yer. Ama tabii ki ana binaya girdiğin zaman oralar tabii sınırlandırılmış oluyor. Tabii ki 175 metre aşağıya da sokmuyorlar. Yani o deneylerin yapıldığı makinelerin yanına sokmuyorlar. Bazen özel turlar düzenliyorlar. Oraya kaydını yaptırıyorsun. O zaman indirip yani bir kısmına inebiliyorsun. Ama 27 kilometrelik bir halkadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ne göreceksin, nasıl göreceksin? Yani daha çok orada hani insanlara sorular sorabildiğin ortamlar var. Ama hani gelirsen gezdiririm seni.
Peki mesela şeyi merak ediyorum. Tamam, alta inmek zor, onu anlıyorum. Bizi hemen şeye götürmeyecekler aletin yanına. Ama mesela onun üst tarafı yani doğa tarafı yani... Mesela o altta parçacıklar çarpışırken falan biz aslında onun üzerinde normal trafik, insanların işte işte park mıdır nedir neyse orası. Yoksa orası kapalı mı yani, anladın mı? Anlatabildim mi sorumu?
Çok iyi anlamadım ama kapalı, evet. Yani mesela zaten 27 kilometre olduğu için bir kısmı Fransa'ya taşıyor. Yani şimdi İsviçre'de de değil yani.
Tamam.
Yani iki ülkenin tamam. altında diyeyim o halkadan bahsediyor. Bu arada yani bu makina, bu deneyler, bu çalışmalar eleştiriye de uğruyor bazı kesimler tarafından. Bununla ilgili de birçok hani haber yapıldı. Yani YouTube'u aç bak mesela, birçok şey var bununla ilgili. Daha böyle muhafazakar kesimlerden hani bu dünyanın dengesini bozacağı, hatta dünyayı yok edeceği düşünenler var. İşte yok orada ayinler yapılıyormuş, bilmem neler falan filan. Enteresan bir konu. Tabii o oralara girmemize gerek bile yok. O konuları hiç konuşmamıza gerek bile yok. Ama sonuçta habere geri dönelim. makine tekrar çalışmaya başladı. On off düğmesine basıldı. Ve işte dediğim gibi birkaç ay içerisinde çarpışmalar görülecek. Bakalım.
Çarpışmalar başlasın. Öyle ya da böyle dünyayı rock'n'roll kurtaracak Özgür.
Evet, doğru söylüyorsun.
Çok iddialı bir giriş oldu ama rock'n'roll önce kendini kurtarsın. Kendime de şimdi cevap veriyorum. Vay. Şimdi bugünün aslında taze bir haberiyle hemen ben de sana bir eklemede bulunayım. Rock'n'roll Hall of Fame 2022 sınıfı açıklandı. Şimdi her sene buraya girecek isimler belli oluyor. Nasıl belli oluyor? Hem halk oyu var hem jüri var. İkisinin belli oranda dengesiyle oluşuyor bu listeler. Ama burada çok önemli bir kriter var. Mesela buraya aday olmak için ilk ticari, yani aday olduk ilk ticari kaydının 25 yıl önce yayınlanması gerekiyor. Anladın mı? Yani mesela 24 yıl önce yayınlandıysa aday olamıyorsun. O 25 yılı bekleyeceksin o kayıttan sonra. Yani bayağı bir süre beklemen gerekiyor. Zaten o sabrı gösteriyorsan bir şekilde girersin. Şimdi bu sene 25. yılını bitiren albüm ve tabii ki onların sahipleri aday olarak ilk önce karşımıza geldi. Bu hafta ilk önce oylama sonuçları açıklandı. Halk oyunda, bu arada ekibi mesela biraz sayayım sana. Kimlerin kazandığını ilk önce sayayım, sondan başlayayım. Dolly Parton, ki çekilmeyi düşünmüştü, beni bu listeden çıkartın falan demişti. Sonra dedi ki ya yok ben ne diyorum falan dedi. Bak şimdi de şeye dahil oldu. Dolly Parton, Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Lionel Richie ve Carly Simon. Bu isimler arasında yapılan halk oylamasında sence halk tarafından en çok oyu kim almıştır bu ekipte?
Bir şey söyleyeceğim. Bunların çoğu rock'n'roll değil yalnız.
Ya ama rock'n'roll'u tür olarak şey yapma. Yani o böyle bir türe bağlama kendini. Yani biraz efsaneleşmiş isimlerden bahsediyoruz. Ya hayat tarzı olarak rock'n'roll, öyle diyelim.
En çok oyu Eminem almıştır.
Dersin ama öyle değil. Duran Duran aldı en çok oyu ve Eminem'e 250 bin oy fark attı, yani o derece. Ki bunların hani bir fan grubu bilmem ne, o oylamayı manipüle edecek bir grup da yok ama çok enteresan bir sonuçtu. Bu ekip şu anda 2022 sınıfı olarak seçildi. Tabii sadece bu ekip değil, bunun dışında mesela Judas Priest var. Müzikal mükemmellik ödülü aldılar. Ahmet Ertegün ödülü var bu arada. Ahmet Ertegün ödülünü birçok insan alabiliyor. O ödüller de sahiplerini buldu. Bu arada 5 Kasım'da, yani artık yaz bitecek, Eylül vesaire işte sonbahar sonu, 5 Kasım'da Los Angeles'ta bir tören yapılacak. Bu isimler de ve bu isimlerin işte dostları da sahneye çıkacaklar, canlı performanslar sergileyecekler ve ondan sonra da Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil olacaklar. Şimdi tabii buradaki o 25 yıl çok ilgi çekici bir şey. Ben zaten bu seneki sınıfa, adaylara baktığımda hemen dedim ki ya 25 yıl önce acaba hangi albümler çıktı? Yani yıl 2022, dönün 25 yıl geriye. Acaba o sene hangi albümler çıkmıştı? 97 oluyor bu arada.
Bravo.
Yani çok matematik şey zorlamayalım. 1997 tam bizim zamanlar. Dedim ki ya bu benim zamanlarım. Yani ne çıktıysa benim bunları zaten biliyor olmam lazım. Biraz arşiv karıştırdım. Biraz oraya buraya baktım ve gerçekten Özgür, yani 97 çok acayip bir yıl. Bak sana birkaç albüm sayacağım. 97'de çıkmış ve bugün 25. yaşını kutlayan, diyeceksin ki vay vay vay. Yani öyle demeni bekliyorum, bilmiyorum. Bak bir numara, bence 97'de çıkıp 25. yaşını kutlayan bir numaralı albüm Radiohead OK Computer. Yani benim böyle döne döne döne döne kaç defa dinlediğimi hatırlamıyorum. Karma Police, işte No Surprise, Paranoid Android falan, çok acayip bir albüm. Bence müzik tarihinin belki de all time bir numaralı albümü bile olabilir. Tartışmaya açıktır. 97 çıkışlı. Devam edelim. Yine benim işte bu Brit Rock dönemlerim vardır, bilirsin. O dönemlerin vazgeçilmez albümleri Oasis, Be Here Now, 1997 çıkışlı, Stand By Me vardır o albümde. Blur'ün o müthiş Song 2 şarkısının olduğu Blur albümü 97 çıkışlı. Dersen ki ya bırak şimdi Brit Rock falan, biraz daha böyle popüler sulara gel. Geleyim, Daft Punk'ın Homework albümü 97 çıkışlı. Yani Around the World, işte Daft Punk falan, yani Daft Punk'ı Daft Punk yapan albüm belki de. 97, bak yıla bakar mısın ya, bu albümlerin hepsi aynı yıl mı çıkar, nasıl bir yıl?
İnanılır gibi değil.
Evet, Notorious B.I.G. yani o zaten çok genç yaşta hayatını kaybetti. Yani hayatını 97'de kaybetti ve o yıl Life After Death adlı da bir albüm çıkarmıştı. Çok büyük bir klasiktir. Devam edelim. Mesela yine arşiv karıştırdım. Biraz daha sound'u sertleştireyim istersem. Prodigy, Fat of the Land, Smack My Bitch Up, Firestarter, yani nasıl bir yıl. Dönüyorum biraz daha o sulardayım. Chemical Brothers, Dig Your Own Hole. Meşhur şey Setting Sun vardır. Black Rocking Beats vardır. 97. Sen çok iyi hatırlayacaksın. U2 Pop.
Evet.
Yani U2'nun en büyük albümü değildir ama.
Değildir evet.
Bir değişim dönüşüm albümüdür. Enteresan bir şeydir. İşte o diskotek zamanlarından bahsediyoruz. Benim çok dinlediğim bir başka albüm Björk'ün homojenik albümü. İçinde Bacalorette gibi, All Is Full Of Love gibi nefis şarkılar vardır. Bir de şeyi de ekleyeyim, hani bak o da büyük albümdür ama hani sona eklediğim için sanki en değersizi gibi gözükecek. The Verve'in Urban Hymns albümü. Meşhur Bittersweet Symphony'nin, işte Lucky Man'in, Drugs Don't Work'in olduğu albüm. Yani 25 yıl önce çıkan albümlere bakar mısın? Yani ne diyebilirim? 97.
Ben bunun üstüne bir tek şunu söyleyebilirim. 1991 yılında şu sayacağım albümler 44 günlük bir zaman zarfında çıkmış. Sen şimdi çok güzel şeyler anlattın 97 yılından. Ben de 91 yılına gidiyorum. Yani daha eskiye gidiyorum. 31 yıl öncesine. Şu sayacağım albümler 44 günlük, yani 1,5 aylık bir süre zarfında çıkmış. Metallica'nın siyah albümü Metallica. Pearl Jam 10. Guns N' Roses Use Your Illusion 1 ve 2. Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik. Soundgarden Bad Motor Finger. Ve Nirvana Nevermind.
Sonra geldi, niye 90'ları yüceltiyorsun? Biz bunu yüceltmeyelim. Neyi yüceltelim ya? Baksana 90'lar böyle başlamış, böyle de bitmiş. Arada olanları da, hani onları da bir gün konuşuruz. Hani bu aradaki zamanda da ne albümler, ne single'lar, ne B-side'lar. Neyse, bu Rock and Roll Hall of Fame 25 yıl işi beni biraz geriye götürdü ama yani bu albümler çok büyük albümler. Senin bahsettiğin albümler de yani işte 90'ları belki de hakikaten 90'lar yapan şey. Bunun Türkçe ayağını biz yaptık zaten, onu da söyleyelim. Biz Türkçe, hani bazen diyebilirler ya hep mi işte dışarıdan, hiç mi Türkiye? Biz Türkiye'deki pop albümlerini ve rock albümlerini, 90'ları damga vuran albümleri ayrı ayrı iki podcast'te işledik. Ben numaraları bilmem, onu Özgür bilir, aklındaysa söylesin. Ama bizim listemizde bulabilirsiniz 90'lar pop ve rock albümlerini değerlendirdiğimiz iki tane podcast'imiz mevcuttur.
Çok güzel bölümlerde, hakikaten tavsiye ediyoruz. Burçin'cim, bir de buna bak için vaktimiz var mı?
Var var var, olmaz mı? Bir de buna bak. Bak. Biraz rock falan şimdi, ama tamam.
Tabii mecburen, çünkü o kadar çok rock albümü konuştun ki. Şimdi bu bölümü kaydettiğimiz gün 4 Mayıs. İngilizce söylersek May the 4th. 4 Mayıs Star Wars hayranları için özel bir gündür. Star Wars günü olarak bilinir. Müthiş replik May the Force be with you'dan türetilmiştir. Jedi'ların birbirine söyledikleri sözdür. Güç seninle olsun. İlginç bir hikayesi var aslında. Margaret Thatcher İngiltere'de seçimi kazanıyor Mayıs başında ve ülkenin ilk kadın başbakanı oluyor. Ertesi gün Thatcher'ın partisi bir ilan veriyor London Evening News gazetesine ve ilanda şöyle yazıyor: May the 4th be with you Maggie, congratulations. Tabii bunu Star Wars hayranları görüyorlar, bir dakika ya diyorlar, bu bizim meşhur repliğe benziyor, çok uyuyor ve hemen benimsiyorlar 4 Mayıs'ı ve Star Wars günü olarak kutlamaya başlıyorlar. Ki Mayıs ayı zaten Star Wars'u hayranları için önemli bir aydır, çünkü İlk Star Wars filmi 25 Mayıs 1977'de gösterime girmiştir. Star Wars'u Star Wars yapan kişi de George Lucas da 14 Mayıs'ta doğmuştur. Şimdi neye bir de buna bak diyorum, Star Wars'a demiyorum tabii ki. Önümüzdeki ay Türkiye'de de lanse edilecek Disney Plus platformunda zaten Star Wars'un tüm kataloğu olacak diye düşünüyorum. Tüm filmler, ara hikayeler var, çizgi diziler var, yeni canlı aksiyon diziler var. The Mandalorian, The Book of Boba Fett gibi. Kamera arkası görüntüleri içeren çok belgesel var. Yani hayranları mutlu edecek birçok film var, belgesel var. Müthiş bir katalog olacak. Ben Star Wars Visions adlı animasyon serisini öneriyorum. Bir de buna bak diyorum. Yapımcılığını Lucasfilm Animasyon yapmış. 7 tane Japon anime stüdyosu tarafından üretilmiş. 9 tane kısa film var. Çok özgün hikayeler ve hepsi Star Wars evreninde geçiyor. Japon anime stüdyolarının bu evrene dair farklı yorumları var ve gerçekten çok ilginç. Serbest bırakmışlar yaratıcı kişileri ve müthiş işler çıkmış ortaya. Eylül'de de kitabı çıkacakmış. Biliyorum henüz platform yayında değil Türkiye'de. Biraz erken olacak ama şimdiden belki not etmekte fayda var. Star Wars Visions için bir de buna bak diyorum ve hepinize May the 4th be with you diye sesleniyorum.
Bu arada tabii geliyor Disney Plus. Haziran'da gerçi gelecek Türkiye'ye. Bir de bir kampanya falan yapmışlar. Herkes ondan, ona da bir bakacağım. Yani bir şekilde seyredebileceğiz orijinal platformundan diye düşünüyorum. Tabii her an her şey olabilir ülkede. Onu da bir açık kapı bırakayım.
İkinci bir de buna bakımız geliyor. Bir ilke imza atıyoruz. Bir Menemen Podcast dostumdan geliyor bu sefer. Urcu'ndan geliyor. Dünyanın en büyük ve dünyanın en önemli synthesizer etkinliğinden bahseder misiniz dedi. Biz de dedik ki ya biz niye bahsedelim? Sen bahset, çok güzel anlatıyorsun. Dolayısıyla o anlatacak. Şimdi sözü Urcu'na veriyorum.
Merhaba Menemen takipçileri. Dünyanın synthesizer odaklı en büyük etkinliği Superboot 2022 önümüzdeki hafta 12-14 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşiyor. Bu senenin diğer bir özelliği de etkinliğin 20. senesi olması. Etkinliğin buraya gelmesindeki en büyük katkı tabii ki Avrupa kıtasının en geniş modüler synthesizer satıcısı, herkesin bildiği isimle Herr Schneider. Frankfurt'ta gerçekleşen Avrupa'nın önemli müzik enstrümanları fuarı Müzik Messe içinde 20 sene önce küçük bir köşe olarak başlattığı etkinlik, son 10 senedir yaşanan analog synthesizerların ikinci baharı ve modüler synthesizerlara olan ilginin çığ gibi büyümesinin ivmesiyle 2016'dan beri kendi yolunda ayrı bir etkinlik olarak büyüyerek devam ediyor. Etkinlik her sene olduğu gibi dünyadan synthesizer üretici standları, konuşmalar, paneller, film gösterimleri, kendin yap workshoplar ve gün boyunca sürecek konserlerden oluşacak. Türkiye'nin synthesizer meraklarını buluşturan platformu Cereyanlı Musiki'de 3 gün boyunca etkinliği yerinde takip edip Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından yapacağı anlık paylaşım ve kısa canlı yayınlar ile sizleri son çıkan synthesizer modelleri ve synthesizer dünyasından en son gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Cereyanlı Musiki'yi takip edebileceğiniz linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz.
Şahane. Bir kere ilk önce Uğurcu'na teşekkür edelim. Tam bizim istediğimiz bir de buna bak işi bu. Yani çok öyle ortalıkta popüler kültür içinde belki yer almayan ama hani fark etsek de işimize yarayacak bir etkinlik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim. Hepiniz bir de buna baka katılabilirsiniz. Okuduğunuz bir kitapla, izlediğiniz bir filmle veya çoğumuzun farkında olmadığı herhangi bir şeyle bakmamızın iyi olabileceği. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Mesela bizi Anchor yoluyla takip ederseniz orada ses bırakabileceğiniz bir opsiyon da var. Sadece bir de buna bak için değil, bize ulaşmak ve iletmek istediğiniz her türlü sesli mesajınızı oradan da bize iletebilirsiniz Anchor üzerinden. Ama Instagram vesaire bunlar çok kolay olduğu için buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bence bir kapıyı açtı Urcun. Tekrar teşekkür edelim ona.
Instagram'dan ses yollanabiliyordu değil mi?
Tabii tabii canım.
İşte tamam. Sen uzmanısın bu işin.
Peki o zaman şimdi sahne senin Özgür. İstek şarkını çalmak için sabırsızlanıyorum.
Burçin'cim bu bölümde 2000'lerden bir parça isteme sırası. Soruyorum, Türkçe parça istek alıyor musunuz?
Ya soru abes ya. Ne demek alıyor muyuz ya?
Peki. Şaka yaptım.
Lütfen, lütfen.
Teşekkürler.
Lütfen.
Müzik hayatına 90'larda başlayan ve kariyerini 2000'lerden itibaren yaptığı, yani profesyonel kariyerinden bahsediyorum, 2000'lerden itibaren yaptığı albümlerle şekillendiren bir kadın müzisyenden bir şarkı isteyeceğim. Kendisi bir şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 90'larda bir cover grubu vardı. Sonra başka müzisyenlerle çalıştı. Mesela Teoman onlardan biriydi. Sonra da dedi ki ben solo sanatçı olarak yürümeliyim. İlk albümü 2000 yılından. Maalesef biz 2000 yılının başında tabii televizyon programımızı noktalamıştık ve bu sebeple onu ekranda hiç ağırlayamadık. Ama tanışıklığımız vardı tabii ki. İşlerini de çok yakından takip ettik. Bir de ben onunla aynı üniversitedeydim. Dolayısıyla aynı dönemlerde, aynı yerlerde de bulunduk. Ortak arkadaşlar vesaire. Kimden bahsediyorum? Aylin Aslım'dan bahsediyorum.
Oo, çok çok güzel. Çok iyi.
İlk albümünü çıkartma öncesinde zorlanmıştı. Zira şöyle bir durum vardı o dönem. Hala var mı bilmiyorum. Plak şirketleri, özellikle büyük şirketler, böyle yeni tarzlara, yeni isimlere hemen sıcak bakmazlar. O dönem bakmazlardı. Değişmiş olduğunu umuyorum. Aylin bir rock müzisyenidir ama ilk albümü Gel Git elektronik sound'un çok öne çıktığı bir albüm. O dönem Avrupa'da ciddi bir trip hop, elektronika, drum and bass, hatta böyle alternatif dans soundlarının çok sevildiği bir dönemdi. Burçin, sen daha iyi hatırlarsın.
Moloko, tabii,
Everything But The Girl, işte Massive Attack, Portishead. Herkes bunları dinliyordu. Aylin Aslım'ın ilk albümünde de bu sound'un etkileri hissediliyordu. Plak şirketleri bu albüme işte o zaman burun kıvırmışlar. Bu albüm tutmaz demişler ama Aylin vazgeçmedi ve albümü çıkardı. Sonraki albümleri daha böyle rock, alternatif rock tarzındadır. Daha çok gitar duyarız o albümlerde. İşte Gül Yabani, Canını Seven Kaçsın, Zümrüdü Anka albümleri ilk albümünden daha farklı bir çizgide devam etmiştir. Ve çok güzel parçalar vardır hepsinde. Aylin'den biraz bahsedersek, toplumsal konulara da hep böyle kafa yoran, işte fikirlerini açıklıkla ifade eden bir müzisyen oldu. Hep işte köşesinde kalmayan, görüşü neyse söyleyen, zaman zaman eleştiri de alan birisidir. Hala müzik yapıyor ama hayatında bir değişiklik olmuş. Sosyal medya iyi ki var. Ben de o sayede öğrendim. Geçen yıl anne olmuş. Bir oğlu olmuş. Gecikmiş olsak da bir tebrik edelim. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün diyelim. Bir tane Instagram hesabı var. Aylin'in hikayesi diye. Orada işte şey, bazı anları paylaşıyor annelik üstüne ve şöyle yazmış, işte rock and roll'dan anneliğe yolculuk demiş bu paylaşımlara. Parçamıza gelebilir miyiz?
Gelelim. Çok merakla bekliyorum hangisini istiyorsun.
Şimdi aslında tabii yani Aylin'in büyük bir kitlenin karşısına ilk çıktığı parçayı isteyeceğim Burçin. Bizi dinleyenler katılır mı bilmiyorum ama Türkçe sözlerle yazılmış en iyi dans parçalarından biridir. Yani genel atmosferi, ritmi, düzenlemesi, sözleri, altyapısı, hatta klibi çok iyi bir şekilde kurgulanmıştır. Senin Rock and Roll Hall of Fame albümlerin gibi olmasa da bu da biraz geriye gidiyor. Yani 97 değil ama 2000 yılı. Klipte de şeyi hatırlıyorum. Aylin'in böyle janjanlı bir kıyafeti vardı ve şarkı sözlerine uygun seçilmişti. Üzerimde sevdiğin mavi elbisem, sensiz geçirdiğim günlerden diyordu. Epey nostalji olacak galiba hepimiz için. Parça çıkalı 22 yıl olmuş. Bu arada sen demin 97 falan filan onlara gittin. Ben de o sırada şeyi hissettim yani. Bilmiyorum, bu nostaljiyi seviyor muyum, sevmiyor muyum hala emin değilim. Yani şey, sevdiğin şarkıları hatırlamak güzel ama bazen de böyle bu nostalji denen şey böyle tatlı tatlı acıtıyor ya. O da ayrı bir durum. Neyse.
Ya benzer hisleri yaşadığımı söyleyebilirim. Mesela sen şimdi anlatırken bu 97 albümleri söylüyorduk. O zamanlarda belki 1-2 yıl atlamış olabilirim. Zeytin grubunu ben çok net hatırlıyorum. Yani Zeytin grubuyla sahne alıyordu ve kemancının iyi gruplarından bir tanesiydi. Aylin Aslım'ın da müthiş bir performansı vardı. Yani o günlerden beri takip ettiğim, ara ara tabii işte böyle yollarımızın kesiştiği çok sevdiğim bir isim, vokal olarak da öyle. Dolayısıyla evet, şimdi mesela sen söylerken bir an dedim ki ya bak 25 yıl diyoruz. Zeytin'i izlediğim zamanı hatırlıyorum, yaklaşık 25 sene olmuş. O zamandan beri tabii inanılmaz şeyler yaptı Aylin Aslım. Bu arada o dans müzikle ilgili bir arada onu bulur çıkarırım. Ben de vardı bir, Mert Yücel'le beraber yaptığı bir çalışma vardı onun. Yani gerçekten hani o sound'un gerçekten böyle global şeyini, örneğini de ortaya koymuştu. Çok iyi bir müzisyendir. Neyse, şarkı, bir de bu şarkının şimdi orijinali mi çalacağız? Bir de akustik versiyonu var şimdi. İki tane var Özgür.
Orijinalini istiyorum. Gel git.
Orijinali istiyorsun.
Gel git'in açılış parçası olduğu halini istiyorum. Böyle bir şeyi hedeflememiştik Burçin ama ilginç bir tesadüf oldu. İki bölüm önce 80'lerden parça istemiştim. O parçayı söyleyen kadın Alison Moye. Geçen bölümün istek parçası 90'lardan bir kadın sanatçı Alanis Morissette. Bu bölümde 2000'lerdeyiz. Yine bir kadın sesi. Yine adı A ile başlıyor. Adı Aylin. Aylin Aslım ve Senin Gibi. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.